Ayrım 19. Bir İnsan, Oriana Fallaci. Sayfa 272. Bölüm 13. Sonbahara girmek üzereydik. Atina'ya isteksiz dönmüştüm. Beni oraya çeken bir mektup olmuştu. Son Atina gezisinde olup bitenler içime binbir kuşku doldurmuştu. Ta derinde bir şey burkulmuş gibiydi. Aleko ile geçen 14 aylık beraberliğimizde onun çölünde yürümekten yorulmuştum. Onun yalnızlığını ben giderebilirken benim yalnızlığım giderilmiş olmuyordu. Sevdiğim kişi ufalanıp birçok kişi kılığına girmişti. Sonradan toparlanacak olsa bile karşında bambaşka bir insan vardı. Anlaşılması ve tanınması olanak dışı bir insan. Şiir yazdığın yoktu artık. Kitapları okumuyor, sayfalarını çeviriyor, rastgele göz gezdiriyordun. Tartışmaları sloganlarla noktalayarak işin kolayına kaçıyordun. Parlamento çalışmalarını da fazla aldırdığın yoktu artık. Seni ancak iki şey ilgilendiriyordu. Büyük vaat ve ejderha. Ejderha aleyhine toplayacağın belgelerden başka bir söz çıkmıyordu ağzından. Başka bir sorun, başka bir gerçek görmüyordu gözün. Konuşmanın yönünü değiştirmeye kalksam ve Averhof bu dünyanın merkezi değil, ESA belgeleri senin tek amacın olamaz desem tersleniyordun. Anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Bu yanıtın yetmiyormuş gibi gecemizde rezil oluyordu. Son zamanlarda gürültülü eğlence yerlerinden de ayağını kesmiş, Dionysos olmaktan vazgeçmiştin. Kişiliğini küçülten insanlarla görüşmekten zevk alıyor, onlarla vakit geçiriyordun. Bu davranışların beni senden soğutuyordu. Ne zaman geleceksin? Bilmiyorum. Öyleyse ben geleyim. Hayır, bekle. Londra'ya, Paris'e ve New York'a gitmek zorundayım. Senden uzak kalmak, aramızdaki bunalımı atlatmama, sallantıda olan aşkımızı korumaya yardımcı oluyordu. Uzaktayken, anılar süzgecinden geçirerek sana bakabiliyordum. Kötü yanlarından ve kusurlarından seni arındırıyordum. Böylece takdir ettiğim kişiliğini bulabiliyordum. Fakat yine de kişiliğinin ufalandığını itiraf etmekten kaçınamıyordum kendi kendime. Soğuk davranışımı, erkeklik gururunu açıklamaya kalkışarak aklımın almadığı şeyler olan aldatma olaylarıyla suçlamıştım beni. Fakat Teofilo Yannakos'la el sıkışma olayı ve kirli eller tartışmasından sonra fark etmiştin ki, beni senden uzaklaştıran bir rakip değil, ama senden yorulmamdı. Ve tehlikeyi sezen bir hayvan dürtüsüyle dayanılması zor bir mektup göndermiştin bana. Mektuptaki imzan Unamuno idi. Yazı da Unamuno'nun sözleriydi. Ondan böylesine kaçıyorsam inan ki sevdiğimdendir. Ondan kaçıyorum fakat onu arıyorum. Yanında olduğu zaman, gözlerini gördüğümde, sesini duyduğumda onun gözlerini yok etmek, sesini durdurmak gelir içimden. Ama ondan uzaklaşır uzaklaşmaz, gecenin karanlığında parıldayan iki yıldızı andıran gözleri alev gibi oynamaya başlar gözlerimin önünde. Yokluğunun şarıl şarıl temizlediği varlığıdır bu. Vücudu benden ne denli uzaklaşsa ruhu o denli yakındır. Mektubun altında bir PS. Ne zaman geliyorsun? Dayanamadım, koşarak gittim. Fakat içimde hayra yorulmayacak bir duygu vardı. Atina'ya indiğimde bu duygu kaybolacağı yerde yoğunlaştı. Nedeni bilinemeyen bir ateşli hastalık gibi derecesi artmıştı. Şimdi yatakta birbirimize yapışmış durumdaydık. Birkaç dakikadır bana bir şey söylemek ister gibi bakıyordun. Keşke söylemese diyordum içimden. Konuşmaya şöyle başladın. O akrep be, insan değil, akrep o. Cenneti yeryüzüne indirse el sıkışmam onunla. Her şeyin bir sınırı var. Kirli ellerinde. Zaten akrebin elleri olamaz. Kıskaçları var. Sen kimden söz ediyorsun? Hazizikis'ten söz ediyorum. Binbaşı Nikola Hazizikis'ten. Ona kıyasla Teofilo Yannakos bir melektir. Çünkü Teofilo Yannakos'a karşı koruma olanakları bulabilirsin. Bağırır çağırırdım, yakınırdım, olmazsa bayılırdım. Teofilo Yannakos da pataklardı. Vücudum hırpalardı. Yapabileceği bu kadardı. Oysa akrep iğnesini sokup zehir akıtırdı. Aleko, neden bu şeyleri düşünüyorsun Aleko? Beni idama mahkum ettiklerinde gelip alay etmesini edemeli. Günaydın Sokrat. O anda hüngür hüngür ağlama isteği sardı beni. Onun önünde de ağlamamak gerektiğini düşündükçe gözlerimde biriken yaşlar büyüyordu. Aleko, şimdi neden düşünüyorsun bunları? Bir an geldi, gözyaşlarımı tutamadım. Müthiş bir şey oldu. Bir akrep önünde bir çocuk gibi ağlamak, kızgınlığımı artırdığı için de müthiş oldu. Senin ağlamayı ve bu gibi şeyleri bildiğini sanmazdım. Çıldıracak gibi oldum. Avazım çıktığı kadar bağırdım ona. Ölmeyeceğim Hazizikis, gün gelecek seni ağlatacağım. Çünkü bir gün hapse atılacaksın. İşte o zaman gidip karına kan işletinceye, bağırsakların deşinceye dek tüm erkekliğimle ona saldıracağım. Sen de hiçbir şey yapamayacaksın Hazizikis, çünkü kodeste olacaksın. Aleko lütfen, O gülmeye başlamıştı. Evli değilim ki demişti. İyi ama sil yeni baştan yaparak neden tekrar tekrar bir şeyleri düşünüyorsun? Son aylarda hiç Hazizikistan söz açmamıştı bana. Hiç. Anımsıyor musun duruşmalarda ilginç şeyler olacak dediğimi? Evet, evet. Ben olayların anahtarını orada bulacağımı biliyordum. Baktım duruşmada Hazizikis'in avukatları küstahça davranıyorlar. Açıklamalar yapacağı diye tehditler savuruyorlar. Kağıtları havada dalgalandırıyorlar. Fakat ardından belgeler çıkmıyor. Yaptığım küçücük bir soruşturma sonunda hapiste Hazizikis'e ayrıcalık gösterildiğini öğrendim. Bütün konfor sağlanıyormuş. Radyo, televizyon, akraba, dost ziyaretleri. Ayrıca faşistleri besleyen bir milyarder hesabına çalışan Kuntas adında biri sürekli ziyaretine geliyormuş. Ziyaretçileri ellerinde belge fotokopileriyle girip çıkıyorlarmış. Beyefendi içeride belgeler üzerinde çalışmalar yapıyormuş. Bunlar ESA belgeleri. Tam benim istediğim belgeler. Öyle mi? Evet, onları almaya çalışacağım. Nerede sakladığını biliyor musun? Hayır. Fakat kimin sakladığını biliyorum. Kimmiş? Karısı. Hani evli değil demiştin? Değildi. Şimdi evli. Hem de aşık karısına. Bir direnişçinin kızıymış. Kızın babası hapisteyken tanışmışlar. 3-4 yıl önce evlenmişler. Tanıyor musun? Hayır. Peki nasıl olacak? Ne yapalım? Tanışacağız. Ya o seninle tanışmak istemezse? İster ister. Belgelerin nerede olduğunu açıklamayabilir. Açıklar. Sartre'ın komedisinin son perdesine ramak kaldı. Aleko, amaç uğruna ne kirli işler peşindesin. Beni düşündüren tek bir şey var. Bu işler için oradan oraya koşarken taksiden taksiye atlamak ya da eş dost arabalarını istemek. Kendime ait bir ata yani otomobile ihtiyacım var. Bana bir otomobil armağan eder misin? Havaalanı hemen hemen boştu. Bir gün öncesinden başlayan bir grev nedeniyle uçuşların çoğu iptal edilmişti. Bekleme salonunda uzun entarlı 3 Arap, kızgınlıkla bir aşağı bir yukarı yürüyen 5-6 batılı ve elleri tesbihli 2 rahibe vardı. Havayolu memurları Roma'ya gidişimi ertesi günü ertelememi önermişlerdi. Asya'dan gelip Atina'ya uğrayarak Roma'ya gidecek uçak rötarlıydı. Kesin olarak saat kaçta ineceğini bilemiyorlardı. Zarar yok diyerek polis kontrolünden geçip ikinci bekleme salonuna girmiştim. Barda bir Amerikalı benimle boşu boşuna konuşmayı deniyordu. Tek başıma kalmak, kendimi dinlemek ve bana otomobil armağan eder misin diye sorduğu andan itibaren neler olduğunu iyice gözden geçirmek istiyordum. Bu sözlerin bende nasıl bir deprem yarattığını sezinleyebileceğin bir şey geçmemişti aramızda. Sana hiç yanıt vermeden tavandaki bir lekeye bakmaya koyulmuştum. Rutubet lekesi erkek spermi lekesi gibi yayılmıştı. Birkaç dakika süreyle bunu düşünmekten kendimi alamadım. Leke erkek menisi gibi görünmüştü bana. Az daha unutuyordum söylemeyi. Bayraklarda, müzelerde ve kiliselerde sergilenen eski günlerin şan ve şeref dolu sancak, fors ve amblemlerinde kan lekelerine karışık, bok lekelerine, sperm lekeleri de karışmıştır. Özgürlük, gerçek, insanlık, adalet için savaşın veren kahramanların meni lekeleri. Nice insanın böylece hakarete uğradığını, yaralandığını, öldürüldüğünü biliyor musun? Tarihi bu yola yazanlar bile olmuştur. Sonra birden ayağa kalktım. Bana soru sorar gibi bakan gözlerinden gözlerimi kaçırarak otomobillerle ve ESA arşivi belgeleriyle hiç ilgisi olmayan şeylerden söz açtım. Bir bahane uydurup yanından ayrılma olanağı bulmuştum. Birkaç saat kentte nereye gideceğimi bilmeden dolanıp durdum. Gösterdiğim tepkinin aşırı olduğunu, benim gibi dünya görüşü geniş olan bir kadına yakışmadığına kendimi iknaya çalıştım. Konuşmalarımızı aklımdan geçirdim tekrar. Evet, akrepten söz ederken gözlerindeki nefreti görmüştüm. Sana Sokrat deyişini anımsıyorum ama benim için tek çıkar yol kaldığını anlamıştım, ayrılmak. Seninle göz göze gelmemek de gerekirdi. Böylece tartışmaktan kaçınmış olurdum. Yazıhanene döndüğümde iki gazeteci vardı. Bu beni sevindirdi. Yalnız kalmamız için fırsat doğmayacaktı. Nitekim birlikte otururken parlamentoya gidiş saatin geldi. Bir yasa üzerinde tartışma açılacaktı. Benimle gelmiyor musun? Gelemeyeceğim. Gazeteciler atılarak biz geliyoruz ya diye lafa karıştılar. Onlarla çıkarken saat 6'ya doğru buluşuruz dedin. Meclisteki görüşmeler 6'ya doğru bitecekti. Tamam. Ve bu gece tanıksız baş başa yemek yeriz. Oldu mu? Oldu. Gecikmem. Peki senin neyin var? Durgunsun. Yok. Hiçbir şeyim yok. Asansör gıcırtılar arasında indi. Asansörün cam bölmeye bakan tarafından beni selamlamıştın. Tam o anda arkandan koşup sana sarılmak, bıyıklarını yanağıma dayamak, gideceğimi, artık dayanamayıp ayrılacağımı itiraf etmek istedim. Fakat hareketsiz kaldım ve sana soğuk bir ciao demekten başka bir şey yapamadım. Saate baktım. 5'ti. Meclis salonunda görüşmeleri izlemeye çalışmam Fakat benim tutumum yüzünden dikkatini veremeyişin geldi gözümün önüne. Boğazıma bir şey düğümlendi. Öksürerek gidermeye çalıştım. Kimsenin bulunmadığı salonun sessizliğinde büyük bir gürültü çıktı. Rahibelerden biri dönüp bana baktı. Amerikalı garip biçimde süzdü beni. Çok yakışıklı bir erkekti. Uzun boylu, tığ gibi, saçları gri renk, göz bebekleri mavi. İyi cins bazı atlarda görülen bir çeviklik akıyordu üzerinden. Çelişki gibi görünecek ama ben sana aşık değildim. Sözünü ettiğim o mutlu kaptası içinde bile ya da ormandaki evde yaşadığımız sırada da sana aşık değildim. Aşık sözünden çıkarılan anlamda. Aşık derken insanın görünüşünü sis perdesi gibi engelleyen, bakınca soluğunu kesen, tüylerini dimdik eden ve eline ya da yanağıma dokununca içini yumuşatan, böylece yerini hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin alamadığı teninin kokusu bile başka bir kokuyla doldurulamayan ve kusurları da güzel yeteneklere dönüşen sevgilileri kastediyorum. Ona olan gereksinim havaya, suya, besine olan gereksinim gibi vazgeçilmezdir. Böylesine bir kölelik yaşamı içinde bin bir kez ölürsün fakat yeniden köle olma pahasına hayata dönebilirsin. Ben aşkın bu belirtilerini biliyordum fakat doğrusu ya, sende bunların hiçbirine rastlamamıştım. Örneğin, vücudun bana hiç de çekici gelmiyordu. Seni yakışıklı sayan kadınların aklına şaşıyordum. Duvara sırtını dayayıp ya da yatağın üzerinde seninle 5 dakika kalabilmek için kocalarını ihanet eden kadınlar vardı. Herhalde seninle temas ettiklerini başkalarına anlatmaktan zevk alıyorlardı. Seni ilk andan itibaren çekim bulmuştum. O küçücük gözlerin, üstelik biri ötekine kıyasla aşağı kayan gözlerinin güzel denecek yanı yoktu. Biri ötekinden daha büyüktü. Kalın, kemiksiz bir burnun vardı. Kısacık çenen insanı kızdırır gibi dururdu. Hiçbir zaman taramadığın yağlı ve yapış yapış saçlarına ne demeli? Tıknazdın. Omuzların fazlaca yuvarlak, kolların kısa, ellerin kabaydı. Tırnaklarını keseceğini koparırdın. Hapishanede makas vermediklerinden orada edinmiştin bu huyu. Benim iğrenç bulmama karşın bu huyunu sürdürüyordun. Sende hoşuma gitmeyen nice şey vardı. Örneğin o yemek yiyişin. Ağzına öyle büyük lokmalar atıyordun ki bir atın ağzını bile bu kadar büyük sokmak zordu. Yıkanman da şöyleydi. Senin için yıkanmak, suya bir ördek gibi girmek, saatlerce debelenmek, sabun diye bir şey kullanmamak demekti. Sonra da o sularla gelip yatağa girmekti. Abarttığın cinsel ilişki sırasında pençelerinle saldırışın beni çekmiyordu. Beyinlerin uyum halinde bulunuşunun cinsel ilişkiye katkısı olduğunu fark etmeyesin diye büyük çaba harcıyordum. Benim için cinsel duygularla dolu bir çekim alanı yarattığını söyleyemem. Senin ihtiraslı sevişmenin bende ihtiras yarattığını da söyleyemem. Sana sarılışımda aradığın vücudun değil, düşüncelerin, düşlerin, şiirlerindi. Çoğu kez bir insanı bizi saran anlaşılmaz gizemi, bu gizemin görüşlerimizde, inançlarımızda, ahlakımızda yarattığı etki nedeniyle severiz. Fakat aşk ilişkisinin itici gücü vücuttur. Eğer vücut değilse sizi çeken, o takdirde vücudun çekiciliği yerine başka unsurlar devreye girecektir. Örneğin bir insanın kişiliği, yaşayışı ve davranışları. Zamanla şunu anlamıştım ki senin kişiliğini de fazla sevmiyordum. Ölçüsüzlüklerinle, gereksiz kızgınlıklarınla, vahşi yadaldırmalarınla ve midye kabuğu gibi kapanışlarınla. İçindeki inciyi çıkarabilmek için uğraştıkça kapanan bir midye gibiydin. Senin ormanın dikenler ve ısırgan otlarla doluydu. Peki öyleyse bütün bunlara rağmen neden arkandan koşup kucaklamak, bıyıklarını yanaklarında hissetmek gereğini duymuştum ve şimdi boğazıma bir şeyler düğümlenmişti? Tekrar saate baktım. 5:30'du. Eğer meclisteki görüşmeler gerçekten saat 6'da biterse, Kolokroni sokağındaki apartman dairesinin zili çalacak, burnunu kapıya dayayıp içeriye bakacak ve benim kapıyı açmamı bekleyecektin. Sevinçli bir sesle, ''Ben geldim, benim.'' diyecektin. Kapıyı gelip açmayışımı bir şaka sanacaktın. Sonra ayaklarının ucuna basa basa odalarda beni bulmaya çalışacaktın. ''Nereye gizlendin? Çık bakayım.'' ve beni bulamayacaktın. Üzülüp not bırakıp bırakmadığıma bakacaktın. Her zaman bir not bırakırdım. Fakat bu kez onu da bulamayacaktın. Her şeyimi, tasımı tarağımı öylesine dikkatlice toplamıştım ki benden kalmış tek bir saç bile bulamazdın. Dairende. Yatağının üzerine anahtarları bırakmıştım. Cinsel ilişki açısından seni kıskandığım da yoktu. Kastettiğim kıskançlık, sevginin başka birinin vücuduna yönelişi karşısında insanın kanını donduran, uykularını kaçıran, düşüncelerini alt üst eden, bin bir soruyla zekayı gerileten, kuşku, korku, sorgu, sual, ah oh yüzünden insanın haysiyet ve gururunu yok eden kıskançlıktır. Böyle bir kıskançlık duymamıştım sana karşı. Beni üzen, değiştirmeyi amaçladığım bir toplumun örf ve adetlerine uyarak ufak tefek dedikodularla, zekaya hakaret teşkil eden alt kültür budalalıklarıyla vakit geçirerek kişiliğini zedelemendi. Peki bunları bildiğim halde neden daha önce anahtarları yatağın üstüne bırakıp gitmemiştim? Neden bugün olmuştu olanlar? Üçüncü kez saate baktım. 6'ydı. İçimdeki ses parlamentodaki görüşmelerin saat tam 6'da bittiğini, senin de eve geldiğini söylüyordu. Eve gelmiş, benim evde olmadığımı, gittiğimi anahtarlardan anlayınca bir kurt gibi dişlerini germişsindir. Birden başım döndü. Masaya tutunarak titreyen parmaklarımla bir sigara yaktım. Belki sana aşık değildim ya da aşık olmak istememiştim. Belki seni kıskanmıyordum ya da kıskanmak istememiştim. Belki bir yığın gerçek ve yalan şeyi bir arada söylemiştim. Fakat kesin olan bir şey vardı, seni seviyordum. Dünyada hiçbir varlığı böylesine sevmemiştim. Bir zamanlar aşk diye bir şey yoktur, varsa da yalandır diye yazmıştım. Acaba aşk nedir? Şimdi senin taş kesilişini düşünürken duyduklarım, işte aşktı. Senin yaralanmana katlanamayacak kadar üzülmek aşktı. Ben yaralı olsam da senin yaralı hale düşmenin verdiği ıstırap aşktı. Seni seviyordum. Tanrı şahidimdir, seni seviyorum. Severken kusurlarını da seviyordum. Kabahatlerini, yalanlarını, çirkinliklerini, kabalıklarını, zavallılıklarını, yuvarlak omuzlarını, kollarının kısalığını, ellerinin kabalığını. Aşkta vücut her şey demek değildir. Seninle aramızda okyanuslar kadar mesafede olsa ben o vücutla yatağa giriyordum. Anılarımda o vücudu ormandaki evimizde sevdiğim gibi seviyordum. Biri büyük, biri küçük, biri yukarıda biri aşağıda olan iki gözünü de seviyordum. O gözlerle bana baktığında sarhoş oluyordum. Dolu, her biri badem dolusu iriliğindeki göz kapaklarını öpüyordum. Burnunu, kulaklarını, her şeyini seviyordum. Yaşamı sensiz düşünemeyecek kadar çok seviyordum seni. Soluğum gibi, ellerim, beynim kadar benimdin sen. Senden vazgeçmek, kendimden vazgeçmeye eşitti. Çünkü senin düşlerin benim düşlerimdi. Umutların umutlarımdı, hayal kırıklığın hayal kırıklığımdı. Aşk diye bir şey vardı demek ama böylesi bir aşk hastalıktı. Hatta hastalık değil bir kanserdi. İçimde giderek büyüyen, büyüdükçe de beni yok eden bir şey. Saat 6:30. Hoparlör humurdandı. Bangkok'tan gelen uçak Atina Havaalanı'na inmişti. Birazdan hareket edecektik. Beni istesen de artık bulamazdın. Yoksa akıl eder miydin havaalanında olduğumu, gelir miydin? Adımların o mahkeme salonunda 1-2, 1-2 diye tok ses çıkaran adımların kulağıma geliyor. Acaba gerçekten senin adımların mı? Buna mı yaklaşıyordun? Şimdi o boya yüzü görmeyen pavuçların gözlerimin önüne gelecek diyordum. Başımı kaldırsam mı acaba? Başımı kaldırınca seni görebilirdim belki. O pavuçların üzerindeki hırpani pantolonu da tanırdım. Önüme gelip durur gibi oldun. Bana hitaben, kal tak seni. Senin otomobiline mi kaldık? Benim ne otomobile ne de başka şeye ihtiyacım var. Dişlerini çıkarmış, gıcırdatan kurt önüme gelir gibi oldu. Korktum. Sen gözümün önüne geliyordun. Gitmiyordun gözümün önünden. Hoparlördeki cazırtılı ses uçağın hareket etmek üzere olduğunu, uçağa binecek yolcuların otobüse binmelerini istiyordu. Ben oturmuş öylece bekliyordum. Başımı kaldırırsam seni göreceğim diye korkuyordum. Kalk diyorum sana. Ben konuşurken ayağa kalk. Yine korktum. Karşıma seni dikilebileceğini düşünerek. Sana itaat etmezdim. İtaat etmediğimi görünce sapları kesildin. Anahtar demetini kızgınlıkla gösteriyordun. Bavulumu aldım. Bir daha bu kente gelirsem benim üzerime de senin üzerine de lanet yağsın. Sonra sana sırtımı dönerek otobüs gidiş kapısına yöneldim. Yürürken sırtıma bir yumruk yedim. Dur diyorum sana. Yürümeye devam ettim. Ciğerime bir yumruk daha indi. Soluğum kesildi. Rahibelerden biri tanrım dedi. Amerikalı atılmak istedi. İşaret ettim. Yüzüne iyice baktım. Alnında, burnunun üzerinde, bıyıklarında damla damla terler vardı. Gözlerin iki hüzün çukuruydu. Pırıl pırıldı gözlerin. Ağlıyordun denebilirdi. Birkaç saniye geçti. Bulmaya çaba harcadığın sözcüğü çıkarıp sana söylemek için. Geber. Ve bu dilekle sırtım sana dönük yürüyüp gittim. 8 ay sonra morga senin cesedini aramak için girdiğimde yaralanmış bir hayvanın ulumasını içinde zor tutan biri gibi dolaşıyordum. Sana geber diyerek ayrıldığımdan vicdanın sürekli aynı sözünü tekrarlıyor damlayan bir zehir içinde boğuluyor gibiydi. Kendime yönelttiğim daha başka suçlamalar da vardı. Bunların neler olduğunu daha sonra anlatacağım. Fakat şu geber sözcüğü beni boğuyordu. Kendi kendime soruyordum. O gün neden her şeyi öylesine abartmış ve sana bir açıklamayı bile çok görerek bırakıp gitmiştim. Senin safça açıkladığın planın ve otomobili masumca isteyişinin beni bunca aşırı bir davranışı itmesi nedendi. Kendimi bağışlayamayarak sonradan hemen reddedeceğim yanıtlar Dizi dizi veriyordum. Evet, otomobille ilgili talebini bir hakaret olarak kabul etmiştim. Giderek ağır gelmeye başlayan bir boyunduruktan kurtulmak istemiştim ama o güne dek senin düşüncesizce davranışlarını hep katlanmamış mıydım? Benden başka kimden isteyebilirdin böyle bir şeyi? Ben senin dostun, arkadaşın değil miydim? Hayır, gösterdiğim tepkinin gerçek nedeni bilinçaltında, karanlığında gömülmüş başka bir neden olmalıydı. Zihnimde bir yay kopmuş olmalıydı. Bu yayın kopmasıyla binbir kıvılcım çakmıştı ve zincirleme patlamaları olmuştu. Biri patlayınca ötekileri de patlatan zincirleme bir kıvılcım akımı. Yaralanan gurur, itiraf edilmemiş kıskançlık, suskun can sıkıntısı mayınları aylarca, yıllarca hazır bekliyordu. Sonra bir gün bir otomobil sözcüğü bu mayınları patlattı. Otomobil sözcüğü, otomobil denen şeyden nefret ederdim. Bir tane satın almayı istemeyecek derecede nefret ederdim. Fakat seni tanıdığım günden sonra daha çok nefret etmeye başladım. Çünkü yaşamımızda bir kabus vardı, otomobil. Girit'te bizi uçuruma yuvarlamak isteyen otomobil. Politeknik okuluna bomba atan otomobil. Siyah Cadillac. Papadopoulos'u havaya uçurmak istediğin Lincoln. Mutluluk haftası sonunda üstüne atılmak istediğin Papadopoulos'un otomobili. Kısacası yaşamımızda otomobil biçimde bir ölüm vardı. Farları, kafatasının uyuk gözleri, önü kafatası gibi bir ölüm. Ve sen benden ölüm armağan etmemi istemiştin. İşte yay bundan kopmuş, ilk kıvılcım buradan çıkmıştı. Neden benden istemiştin, neden benden? Bir otomobil satın almak için bana hiç mi hiç ihtiyacın yoktu. Hem sonra belgeleri taşımak için bir otomobil satın almana ne gerek vardı? ESA arşivleriyle, Hazizlikis'in karısıyla, Avrof'un belgeleriyle otomobilin ne ilgisi vardı? Öte yandan öykülerdeki kahraman son düelloya atsız çıkmaz hiçbir zaman. Atın son düelloda bulunması vazgeçilmez bir unsurdur. Ve ata binerek ejderhanın peşine düştü ve atını mahmuzlayarak hasmına saldırdı. Senin doğal kültürünü oluşturan eski Yunan mitolojisinde de hep at vardır. Çünkü atıyla saldırarak ölüler alemine geçer. At ölüm için vazgeçilmez bir unsurdur ve o kutsal armağanı veren de her zaman kahramanı en çok seven kişidir. Her şey hep sonradan anlaşılıyor. Zamanda anlayabilenlerse insanın alnına yazılı mukadderatı önleyebiliyorlar. Uçağa binerken tabii bunları aklıma getirmiş değildim. Uçakla New York'a gitmeye niyetim yoktu. Fakat beni ancak New York'a gidersem yakalayamazsın diye oraya gitmeyi kararlaştırdım. Yanımdaki Amerikalı soruyordu. New York'a hiç gittiniz mi? Benim orada bir dairem var. Öyle mi? O gün seni tekrar görmek anlatılmaz bir yük gibi gelmişti bana. Beni yeniden yakalamak ve ölümün bir aracı haline getirmek için kullandığın yöntem müthişti. New York'a gittikten sonra tek başıma ve sensiz yaşamaya alışmıştım. Gerçi seni bana anımsatan vesileler oluyordu ama seni fazla aramıyordum. Korktuğum tek şey sesini duymaktı. Çünkü sesinde beni büyüleyen şeytani bir güç vardı. Sanki tılsımlıydı. Aradan bir hafta geçmişti, iki hafta oldu, senden ses yoktu. Bir gün New York'ta bulunuşumun 17. günüydü. Bir telefon çaldı. Alo, benim, ben arıyorum. Boş bulundum, sesini duyar duymaz odanın duvarları dönmeye başladı. İçinde sen olmadan kurduğum dünya dağılıverdi. Ne istiyorsun, söyle. Dinle bak, neredesin? Madrid'deyim. Sahte pasaportla girdim. Aksilik bu ya, gerçek pasaportumun bulunduğu portföyümü dalgınlıkla polis kontrol masasında bırakmışım. Nasıl oluyor? Kaybedecek vaktim yok. Dinle Tanrı aşkına. Peki söyle. Sonradan bana portföyü getirip verdi polis. Hoparlörle anons ederek ama ben işlemi sahte pasaportta yaptırmış oldum. Peki ben ne yapabilirim? Sen şimdi hemen uçağa atla ve Madrid'e gel. Aleko nasıl olur? Dinle. New York'tan Madrid'e bir sürü uçak kalkar. Fakat hemen nasıl toparlanabilirim? Burada garip bir hava var. Birçok uçak seferi iptal edilmiş durumda. Transit yolcular salonunda yarın sabaha dek kalmayı becerebilirim. Peki gelip ne yapacağım ben? Madrid'den Roma'ya giden bir uçak seç. Roma uçağını, biniş koçanını bana ver ve sen o arada tuvalete gir. Çıktığın zaman biniş koçanını düşürmüş gibi yaparsın, bir tane daha verirler sana. Ben de senin koçanınla Roma'ya gitmiş olurum. Olacak şey değil. Olacak şey bence. Başka çare yok. Tamam mı? Tamam. Beni bulamazsan eğer Roma'ya devam et ve orada Yunan Büyükelçiliğine haber sal. Beni tutuklamış olabilirler. Kendi kendime düşündüm. Neden Madrid'deki Yunan Büyükelçiliğine haber vermemi istemiyor da Roma Büyükelçiliklerini vermemi istiyor? Neyse, olan olmuştu. Boş tarafıma gelmiş ve kabul etmiştim yola çıkmayı. Madrid havaalanına vardığımda onu bulamadım. Roma'ya geçtim. Her zaman kaldığım otele gittim. Oradan da Yunan Büyükelçiliğine gidip haber veririm diye tasarlıyordum. O kadar yorgundum ki otele vardığımda resepsiyonda söylenenleri can kulağıyla dinleyemedim bile. Bir paket var dediler. Odaya bıraktık diye eklediler. Yorgunluktan pek anlamadım. Kim ne paketi bırakmıştı oraya? Neyse, otomatik adımlarla her zaman kaldığımız odaya çıktım, girdim, perdeler çekilmişti. Fakat karaltıda bir kırmızı gül sepeti fark ediliyordu. Benim sevdiğim güllerdendi, bir de meyve sepeti. Elma, portakal, armut ve üzüm. Bunları kim göndermiş olabilirdi? Birden kaşlarım çatıldı ve birden yatakta bir vücut kıpırdadı ve senin o tılsımlı sesin duyuldu. Nasıl, sürprizi beğendin mi? Gül sepeti havada uçarak duvara çarptığında, ortalığı çiçek yağmuru tutarken, elmalarla armutlar ve portakallar yatağın üzerini doldurmuş, bunların yanında hedefini bulmamış bir pabuç yaralamıştı. Bir salkım üzüm de yüzüne isabet edip içki tanrısı Baküs'e çevirmişti görünüşünü. Üzüm salkımını eline alarak, ''Bak şimdi'' dedin ve ağzına bir üzüm götürüp, ''Şu bir üzüm ve şu bir gerçek'' diye söze başladın. Gerçekten Madrid'deydim. İşte sahte pasaport, işte Madrid damgası. Ağzına bir üzüm daha atarak, ''İkinci üzüm, ikinci gerçek. Paramın ve gerçek pasaportun bulunduğu portföyüm işte burada. Üçüncü üzüm, üçüncü gerçek. Sana Madrid havaalanından telefon açtım. Madrid'de uçak beklerken ne yapabilirim diye düşündüm ve sana telefon açtım. Çünkü sana ihtiyacım vardı. Otomobil almak için mi? Hayır, otomobilden daha önemli bir iş için. Yüzünü birden ciddiyet kapladı. Pek yakında hepsi saldıracak bana. Belgelerden öğrendiğime göre onlarla işbirliği yapanlar arasında yalnız Averof yok. Benim partimden de işbirlikçi bir domuz yakaladım. Her zamankinden daha yalnız olacağım. Sana daha da çok ihtiyacım var. Hazizikis'in karısıyla tanıştın mı? Hayır, sevgilisiyle tanıştım. Ya, gizli aşığı var. Peki kadınla ne zaman tanışacaksın? Atina'ya döndüğümde. Son 10 gündür beni korkutan bazı olaylar oluyor. Beni izleyenlerin soluğunu ensemde hissediyorum. Buna rağmen devam edecek misin bu işe? Doğal olarak devam edeceğim. Ancak yine söylüyorum, her zamankinden daha yalnız olacağım. O anda bütün kızgınlığım geçmişti. Gülleri topladım, vazoya koydum, meyveleri de sepete. Sonra da otomobil sorunuyla ilgilenelim şimdi dedim. Ve bu 4 sözcükle senin alın yazının, yani ölümünün suç ortağı durumuna düşüyordum. 19. ayrımın sonu, sayfa 287.